Ayrım 9.
Tanzimatçıların büyük bir yanılgısı da bize Doğu uygarlığıyla Batı uygarlığının bileşiminden bir kültür karışımı yapmak istemeleriydi. Dizgeleri büsbütün ayrı ilkelere dayanan iki karşıt uygarlığın uyuşamayacağını düşünememişlerdi. Şimdiki siyasal varlığımızda bulunan ikilikler hep bu yanlış davranışın sonuçlarıdır. İki türlü yargı kurumu, iki türlü öğretim kurumu, iki türlü vergi, iki türlü bütçe, iki türlü yasa. Sözün kısası bu ikilikler saymakla tükenmez. Medrese ile okul bir ikilik oluşturduğu halde her okulun içinde de yine bu türden ikilikler vardı. Yalnız harbiye ile tıbbiyede özellikle Avrupalı bir öğretim yöntemi izleniyordu. Bunun içindir ki bugün ulusal yaşamımızı kurtaran büyük komutanlarla bireysel yaşamımızı kurtarabilecek bilgin doktorlarımız var. Bu iki uğraş sahipleri içinde Avrupa'daki uğraştaşlarıyla eşdeğerde uzmanlar yetişmesi, özellikle harbiye ve tıbbiye okullarının ikilikten uzak kalması dolayısıyladır. Yeniçeri'nin savaş tekniği ile hekimbaşıların tıp tekniği bu okullara girmiş olsaydı, bugünkü şanlı komutanlarımızla ünlü doktorlarımız olur muydu? İşte bu iki öğretim yolunun durumu bizim için yapacağımız ulusal eğitim devriminde bir örnek olmalıdır. Doğu uygarlığını Batı uygarlığıyla uzlaştırmaya çalışmak, Orta Çağ'ı yakın çağda yaşatmak demektir. Yeniçerilikle nizamiye askerliği nasıl uzlaşmazsa, hekimbaşılıkla bilime dayanan tıp nasıl uyuşamazsa, eski hukukla yeni hukuk, eski bilimle yeni bilim, eski ahlak ile yeni ahlak da öyle uyuşamaz. Yazık ki yalnız askerlikle tıptaki yeniçerilik kaldırılabildi. Öbür uğraşlardaki yeniçerilikler ortaçağ hortlakları kılığında şimdi de yaşamaktadırlar. Birkaç ay önce Türkiye'yi Milletler Cemiyeti'ne sokmak için İstanbul'da bir dernek kurulmuştu. Oysa Avrupa uygarlığına kesin olarak girmedikçe Milletler Cemiyeti'ne girmemizden ne yarar elde edilebilecekti? Kapitülasyonlarla siyasal bağımlılığa tutsak edilmek istenilen bir ulus, Avrupa uygarlığının dışında sayılan bir ulus demektir. Japonlar Avrupalı bir ulus sayıldıkları halde biz yine de Asyalı bir ulus sayılmaktayız. Bunun nedeni de Avrupa uygarlığına tüm olarak girme işimizden başka ne olabilir? Japonlar dinlerini ve ulusallıklarını korumak koşuluyla Batı uygarlığına girdiler. Böylece her konuda Avrupalılara yetiştiler. Japonlar böyle yapmakla dinlerinden, ulusal kültürlerinden bir şey yitirdiler mi? Hiç de değil. Öyleyse biz niçin duraksıyoruz? Biz de Türklüğümüzü ve Müslümanlığımızı korumak koşuluyla Batı uygarlığına kesinlikle giremez miyiz? Batı uygarlığına girmeye başladığımız günden beri değiştirdiğimiz şeyleri inceleyelim. Bakalım bunlar arasında dinimizi, ulusallığımızı ilgilendiren şeyler var mı? Örneğin Rumi takvimi bırakarak bunun yerine Batı takvimini aldık. Rumi takvim bizim için kutsal bir şey miydi? Rumi takvim Rumların yani Bizanslılarındı. Bunu kutsamak gerekirse onlar kutsamalıdırlar. Rumi saati bırakıp Doğu saatini almamız da aynı şeydir. Aristoteles'in tümden gelim, istidlal mantığını bırakarak Descartes'la Bacon'un tüme varım mantığını ve bu mantıktan doğan yöntem bilimi, metodoloji, almanın dinimize ve kültürümüze ne zararı olabilir? Eski gökbilim, astronomi yerine yeni gökbilimi, eski fiziğe karşı yeni fiziği, eski kimyaya karşılık yeni kimyayı almakla ne yitiririz? Hayvan, bitki ve yer bilimleriyle ilgili eski kitaplarımızda ne kadar bilgi bulabilmek olanağı var? Doğuda bulunamayan biyolojiyi, ruh bilimi, toplum bilimi batıdan almak zorunda değil miyiz? Önce eski bilimlerimizin tümünü Bizans'tan almıştık. Şimdi Rumların bilimlerini Avrupa bilimleriyle değiştirirsek din ve kültür yönünden ne yitiririz? Bu örnekler sonuna değin uzatılırsa görülür ki Doğu uygarlığı adına bırakacağımız şeyler hep Bizans'tan aldığımız şeylerdir. Bu yönler açıkça ortaya konulursa Doğu uygarlığını bırakarak Batı uygarlığına girmemize artık kimse içtenlikle karşı çıkamaz. Uygarlık sorununun çözümü başka bir yönden de yurdumuzda ivedi bir nitelik kazanmıştır. Öteden beri yurdumuzda bir ulusal öğretim sorunu, bir eğitim sorunu vardır. Bu sorun birçok çaba ve çalışmalara karşın bir türlü çözümlenemiyor. Bu sorunun niteliği derinleştirilirse görülür ki eğitim sorunu da uygarlık sorununun bir parçasıdır. Temel sorun çözümlenince öğretim sorunu da kendiliğinden çözümlenmiş olacaktır. Gerçekten yurdumuzda gerek uygarlıkça gerek eğit bilimce, pedagoji, birbirine benzemeyen üç toplum kesimi vardır. Halk, medreseliler, okullular. Bu üç kesimin birincisi şimdiki durumda Uzak Doğu uygarlığından tümüyle ayrılmamış olduğu gibi, ikincisi de daha Doğu uygarlığında yaşıyor. Yalnız üçüncü kesimdir ki Batı uygarlığının kimi verimliliklerine erişebilmiştir. Demek ki ulusumuzun bir bölümü ilk çağda, bir bölümü orta çağda, bir bölümü yakın çağda yaşamaktadır. Bir ulusun böyle üç yüzlü bir yaşam sürmesi normal olabilir mi? Bu üç toplum kesiminin uygarlıkları ayrı olduğu gibi eğit bilimleri de ayrıdır. Bu üç eğitim yöntemini birleştirmedikçe gerçek bir ulus olabilir miyiz? Eğitim ve öğretimimizi halk bilgisi, medrese bilgisi, okul bilgisi diye üç bölüme ayırabiliriz. Aşık kitaplarıyla halk masalları, koşmaları, atasözleri, tandırname kuralları birinci bölümü, Arapça ve Farsçadan çevrilen kitaplar ikinci bölümü, Avrupa dillerinden aktarılanlar da üçüncü bölümü oluşturur. Uygarlıklarımızı birleştirirsek eğitim ve öğretimimizi ve eğit bilimimizi de birleştirir. Ruh ve düşün yönünden uzlaşmış bir ulus oluruz. Öyleyse bu işte daha bir süre duraksamak hiç de doğru değildir. Özetlersek, yukarıdaki açıklamalara göre toplumsal inancımızın birinci ilkesi şu tümce olmalıdır. Türk ulusundanım, İslam inandaşlarındanım, Batı uygarlığındanım. 7. Tarihsel maddecilik ve toplumsal ülkücülük. Toplumsal olayların yorum ve açıklamasında birbirine hem yakın hem de uzak olan iki toplum bilim dizgesi vardır. Bunlar tarihsel maddecilik ve toplumsal ülkücülük dizgeleridir. Bu dizgelerden birincisini Karl Marx, ikincisini Emil Durkheim ortaya atmıştır. İlk bakışta bu iki dizgenin birbirine yakın olduğunu görürüz. Çünkü ikisi de toplumsal olayların, doğal nedenlerin sonuçları olduğunu, madde, yaşam ve ruh olayları gibi doğal yasalara uyduğunu ilke olarak benimsiyor. Bu görüşe bilim dilinde belirlenimcilik, determinizm adı verilir. Fakat bu noktadan sonra bu iki toplum bilim dizgesi birbirinden uzaklaşmaya başlar. Karl Marx, gerekircilikte bir tür tekelciliği ileri sürer. Toplumsal olaylar arasında neden olabilmek ayrıcalığı yalnız ekonomik olayların tekelindedir. Öbür toplumsal olaylar, örneğin din, ahlak, estetik, siyaset, dil, usla ilgili olaylar asla neden olamazlar. Yalnız sonuç olabilirler. Bundan dolayı Karl Marx'a göre ekonomik olayların dışında olan bütün toplumsal olaylar gölge olaylar, epifenomenler niteliğindedir. Bir şeyin gölge olay olması, başka şeyler üzerinde hiçbir etkisi olmaması demektir. İnsanın gölgesi yaptığı işlere bir etki edebilir mi? Kuşkusuz edemez. İşte böyle gölge olaylarda bizim arkamızdan gelen şu etkisiz gölgeler gibidir. Demek ki Marx'a göre yalnız ekonomik olaylar gerçektir. Öbür toplumsal kurumlar gerçek olmadıkları gibi olay bile değildirler. Bunlar ancak ekonomik olayların sonuçları ve gölgeleridirler. Örneğin Karl Marx, dinlerin ortaya çıkışını çeşitli sektlere, sekt, sekte, bir mezhepten ayrılan bölümler, ZG, ayrılmasını din yolunda olanların sığındıkları zaviyelerle, mutasavvıfların tekkelerinin ortaya çıkmasını, yenilikler yapılmasını, dinle devletin ayrılmasını, yalnız üretim biçimlerinin değişmesiyle açıkladığı gibi, ahlaka, hukuka, siyasete, estetiğe, dil ve usa ilişkin bütün ülkelerin ve geleneklerin doğmasını, büyümesini ve ölmesini de yine aynı ekonomik olayların nedenliğiyle açıklamaya çalışmıştır. Durkheim'in kurduğu toplum bilime göre böyle bir tekel doğru değildir. Ekonomik olayların başka toplumsal olaylardan hiçbir ayrıcalığı yoktur. Ekonomik kurumlar nasıl bir olay ve bir gerçeklikse, Din, ahlak, estetik gibi öbür toplumsal kurumlarda birer doğal olaydır, birer gerçekliktir. Bu sonkileri eşyanın gölgelerine benzeterek gölge olaylar diye adlandırmak, nesnel gerçeklikten ayrılmak demektir. Fizikte, kimyada, biyolojide gölge olaylar yoktur. Toplum bilimde neden bulunsun? Gerçi bir zamanlar Maudsley gibi kimi ruh bilimciler bilinçe gölge olay adını veriyor ve bilincin ruhsal olaylar üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ileri sürüyorlardı. Fakat Alfred Fouly, Ribot, James, Höfding, Bergson, Pierre Janet, Binet, Paul Hahn gibi yeni ruh bilimciler bu kuramı bilimsel kanıtlarla kesin olarak yıktılar. Artık ruh bilim alanında gölge olay deyimi kalmadı. Bundan başka toplumsal olaylar arasında yalnız ekonomik kurumları gerçek saymak, örneğin fizyolojik olaylar arasında yalnız mideyle ve sindirim yollarıyla ilgili olayları gerçek sayıp, öbür fizyolojik olayları bunların gerçek olmayan etkisiz gölgeleri saymak gibidir. Böyle bir kuramı hiçbir fizyoloji bilgini benimseyebilir mi? Karl Marx bu tekelciliği kuram alanında bırakmayarak, eylem alanına da götürmekle ikinci bir yanılgıya düşmüştür. Marx'a göre halk yalnız işçi, emekçi sınıfıdır. Böyle olunca işçi sınıfı öbür sınıfları ortadan kaldırmak zorundadır. Oysa halk, herkes bütün toplum anlamında olduğundan, hukukça birbirine eşit olmayı benimseyen bütün sınıfların toplamı demektir. Gerçekten de herkesle eşit olmayı benimseyen emperyalist, aristokrat, soylu, feodal, derebeyi sınıfları halkın dışında görmek doğrudur. Burjuvalarla kent soylular, aydınlar arasında da hukukça herkese eşit olmayı benimsemeyen sınıflar varsa halk çevresinin dışında kalmalıdırlar. Fakat hukukça herkesin eşit olduğunu benimseyenler hangi uğraş topluluğundan olursa olsun halktandırlar. Durkheim'in toplum biliminde öbür olaylar ekonomik olaylara neden olduğu gibi ekonomik olaylar da öbür toplumsal olaylara neden olabilirler. Görülüyor ki Durkheim toplum bilimi ekonomik olayların önemini ve değerini yadsımıyor. Gittikçe ekonomik olayların toplum içindeki değerinin arttığını, dahası çağdaş toplumlarda ekonomik yaşamın toplumsal yapıya temel olduğunu ortaya atan Durkheim'dir. Durkheim'a göre ilkel toplumlardaki dayanışma yalnız toplumsal bilinçte oluşan mekanik dayanışmadır. Bunlar birbirine benzeyen oba, oymak, boy, il gibi bölmelerin bileşimi olduğu için Durkheim'ce parçalı, segmenter toplumlar diye adlandırılmışlardır. Gelişmiş toplumlarda ise birinci tür dayanışmadan başka bir de toplumsal iş bölümünden doğan organik dayanışma vardır. Durkheim bunlara da örgütlü, organize toplumlar adını vermiştir. Bilindiği gibi iş bölümü ekonomik yaşamın temelidir. Çağdaş toplumlarda dinsel, siyasal, bilimsel, estetik, ekonomik topluluklar, iş bölümünden doğmuş olan uzmanlık ve uğraş kurullardır. Öyleyse Durkheim'in ekonomik yaşamada yarayan yer ve önemi bütünüyle vermiş olduğunu kabul etmek gerekir. Bununla birlikte Durkheim'de bütün toplumsal olayları bir tek asla indirgiyor. Bu tek asıl toplumsal tasarımlardır. Bu terimin tanımlamadan çok örneklerle açıklaması yapılabilir. Bunun için birçok örnek göstererek toplumsal tasarımların ne demek olduğunu anlatmaya çalışacağım. Örneğin meşrutiyetten önce de yurdumuzda işçiler vardı. Fakat bu işçilerin toplumsal bilincinde biz işçi sınıfını oluşturuyoruz düşüncesi yoktu. Bu düşünce bulunmadığı için o zaman yurdumuzda bir işçi sınıfı da yoktu. Yine meşrutiyetten önce yurdumuzda birçok Türkler vardı. Fakat bunların toplumsal bilincinde biz Türk ulusuyuz kavramı bulunmadığı için o zaman Türk ulusu da yoktu. Çünkü bir topluluk bireylerinin toplumsal bilincinde bilinçlenme olmadıkça toplumsal bir topluluk niteliğini kazanamaz. Bunun gibi Türkçe kökenli bir sözcük, Türk halkının dil bilincinde artık yaşamıyorsa, Türkçe bir sözcük olma niteliğini, toplumsal bir olay olma değerinde yitirmiş demektir. Bunun gibi gerçekte Türk töresinde bulunan bir görenekte Türk halkının ahlak bilincinde artık bilinmiyor, ve duyulmuyorsa, o da gerek toplumsal bir olay olmak, gerek Türk ahlakında bir öğe olmak niteliklerini yitirmiş demektir. Bu sözlerden anlaşılıyor ki toplumsal olaylar ne olursa olsun, bulundukları topluluğun toplumsal bilincinde bilinçli algılar olarak bulunmalıdırlar. İşte toplumsal bilinçteki bu bilinçli algılara toplumsal tasarımlar adı verilir. Toplumsal tasarımlar Marx'ın sandığı gibi toplumsal yaşayışta etkisiz gölge olaylar değildir. Tersine, bütün toplumsal yaşayışlarımız bu tasarımların etkilerine göre biçimlerini alır. Örneğin biz Türkiyelilerin toplumsal bilincimizde Türk ulusundanız, İslam inandaşlarındanız, Batı uygarlığındanız. Tasarımları açık görünüşler gibi geçerli olmaya başlayınca bütün toplumsal yaşayışımız değişmeye başlayacaktır. Türk ulusundanız dediğimiz için dilde, güzel sanatlarda, ahlakta, hukukta, dahası din konularında ve felsefede Türk kültürüne, Türk beğenisine, Türk bilincine göre bir özgünlük, bir kişisellik göstermeye çalışacağız. İslam inandaşlarındanız dediğimiz için gözümüzde en kutsal kitap Kur'an-ı Kerim, en kutsal insan Hazreti Muhammed, en kutsal tapınak Kabe, en kutsal din İslamlık olacaktır. Batı uygarlığındanız dediğimiz için de bilimde, felsefede, fenlerde ve başka uygar dizgelerde tam bir Avrupalı gibi davranacağız. Toplumsal tasarımlar yalnız topluluk kavramlarına özgü değildir. Mitler, öyküler, masallar, efsaneler, fıkralar, inanlar, ahlak, hukuk, ekonomi, teknikle ilgili kurallar, bilim ve felsefeyle ilgili görüşler de birer toplumsal tasarımdır. İnancın ve kuramın karşıtı sayılan törenler ve eylemler bile önce usta tasarlanıp sonra yapıldıkları için aslında birer ortaklaşa tasarımdırlar. Bireysel düşünceler hep bireyin kendine özgü olan düşünceleri demektir. Toplumsal tasarımlar ise her toplumun bütün bireyleri arasında ortak olan, daha doğrusu toplumsal bilincinde bilinçlenmiş ve algılanmış bulunan düşünce biçimleridir. Bireysel düşüncelerin aslında toplum üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Fakat bireysel düşünceler toplumsal bir güce dayanıp toplumsal bir tasarım niteliğini aldığı zaman toplumsal yaşayışta büyük bir etmen olur. Örneğin büyük bir manevi etkinliği bulunan bir kurtarıcı, ne düşünürse düşünceleri biraz sonra kamunun ortak düşünceleri sırasına geçer. Doğal olarak bireysel düşünceler bu nitelikte bulunursa toplumsal yaşayışta her an etkili olur. Bir ulus büyük başarıyla üstün gücünü, dehasını, esirgemezliğini, yiğitliğini gerçekten kanıtlamış büyük bir kişiliğe sahip olduğu zaman onun toplumsal tasarımlar yaratmak gücüne dayanarak her türlü yeniliği kolayca gerçekleştirebilir. İşte biz bugün böyle bir üstün güç, deha hazinesine sahibiz. Sıradan bireylerin, öyle ki bilimde büyük bilgileri ve uygulamada yüksek güç ve etkinlikleri olsa bile hiçbir zaman başaramayacakları yenilik ve ilerlemeleri, kamuoyunda kurtarıcı ve dahi tanınan böyle bir kişi, bir sözle, bir söylevle, bir bildiriyle oluşturabilir. Toplumsal tasarımlar coşkun bunalımlar sırasında çok şiddetli coşularla halelenerek son derece büyük bir varlık ve güç kazanırlar. Toplumsal tasarımların bu durumuna ülke adı verilir. Toplumsal tasarımlar gerçek ülke durumunu aldıktan sonradır ki gerçek devrimlerin etmeni olurlar. Örneğin Türkçülerin ortaya attıkları Türkçülük düşüncesi genç bir topluluğa özgü bir tasarımdır. Bu topluluğa özgü tasarımı bütün Türk ulusuna yayarak onu bir ülkü durumuna getiren Trablusgarp, Balkan savaşlarıyla, Dünya Savaşı'ndaki yıkımlar olmakla birlikte bu ülkeye resmilik veren ve onu gerçekten uygulayan da ancak Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'dir. Bu örneklerden de anlaşılıyor ki Durkheim, ülkücülüğü coşkun toplumsal durumlarla yani toplum bilimle açıklıyor. Ona göre bütün toplumsal olaylar ülkülerden ya da onlara yakın toplumsal tasarımlardan oluşur.